Ayrım 37. Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet, Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri 1909-1922. Hazırlayan Ali Suat Ürgüplü. Sayfa 202. Defter 9. Bugünden itibaren hatıratımı muntazaman yazmaya karar verdim. 5 Kasım 1912 Salı. Dün Merkez-i Umumi'de verilen karar veçiyle sabahleyin Erenköy'ünden Şimendifer'le Haydarpaşa'ya ve oradan arabayla Üsküdar'da Mahmut Şevket Paşa'nın hanesine gittim. Paşa'yı yalnız buldum. Odanın ortasında bulunan masa üzerine Rumeli haritasını sermiş ve yazıhanesinin önünde oturmuş yazmakla meşguldü. Beni görünce "Eyvah, bittik," dedi. Maksadı evvelsi gün şai olan Şark ordusunun Lüleburgaz cihetlerinde Bulgar ordusuna mağlup olmasına işaretti. Paşa bit tabii bütün Müslümanlar gibi pek müteessirdi. Hezimetin sebeplerine dair malumatı olup olmadığını sordum. "Doğru malumat alamadım," dedi. "Çatalca'da ordumuzun mukavemet imkanı var mıdır?" diye sual ettim. "Biraderim Halit, Çongara Muharebesi'nde yaralanmış dün geldi. Onun rivayetine göre askerin manevi kuvveti kırılmıştır. Öyleyse mukavemet olunamaz. Fakat benim fikir ve itikadıma göre eğer askerin manevi kuvveti bozulmamışsa Çatalca mevkii Akdeniz'le Karadeniz arasında 40 kilometrelik mahaldir. İki taraftan denizden vapurlarımızdaki toplarımız 8 kilometrelik mahalleri ateş altına alabilir. Çatalca'da mühim bir kuvvet teşkil edilerek mukavemet mümkündür ve bence umulabilir," dedi. "Kumandayı size verseler kabul eder misiniz?" dedim. "Vallahi birader, insan böyle bir zamanda hizmet etmek ister fakat ben yaparım diyerek meydana çıkmak doğru olmaz. Askeri ahvali tetkik edemedim. Askerin manevi kuvveti yerindeyse kabul ederim." Bundan sonra paşa, askerin levazım ve harbi mühimmatında noksan olmadığını ve zamanında konmuş ve hazırlanması temin kılınmış olan tahıl ve harbi mühimmatına dair tafsilat verdi. Saat vasati 11.30'a geliyordu. Veda ederek ayrıldım. Doğru Merkez-i Umumi'ye geldim. Talat Bey, Edirne, ordudan gelmiş. Bu sabah trenden çıkmış, merkezde bulunuyordu. Harbe dair malumat aldık. Bunun da verdiği malumata göre, mağlubiyetin sebeplerinin başlıcası, sevkiyattaki yolsuzluk ve ordudaki idaresizliktir. Mahmut Şevket Paşa da Vize ve Lüleburgaz muharebesindeki mağlubiyetine seferberlik halinde sevkiyattaki idaresizliğin sebep olduğunu söylüyordu. 10 Kasım 1912 Pazar. Erenköy'ündeki hanemdeyim. Sabahleyin eski Bağdat valisi Mecit Efendi geldi. Bu zat bundan bir hafta önce yine gelmiş, İstanbul'a indiğim için beni bulamamış, bugün ikinci defa olarak gelmiştir. İlk defa görüştüğüm bir zattır. Konuşmanın başında, "Efendi, size karşı hürmetim vardır, görüşmek arzu ettim. Evvelce, ben nezaretteyken demektir. Gelemedim çünkü bir şey talebine atfedilmek ihtimali vardı. Evvelce biraderiniz Hakkı Bey merhumla bir kardeş gibiydik. O vakit sen çocuktun. Bir de senin İslam vakıflarına olan hizmetlerin hasebiyle seni görmek ve teşekkür etmek isterdim," dedi. Ben de "Teşekkür ederim, teşrif buyurdunuz," dedim. Bir saat kadar oturdular. "Bugünkü İkdam gazetesini okudunuz mu? Sadık Bey'in bir beyannamesi vardır. Hürriyet ve İtilaf siyasi müessesesinin kapatıldığını ilan ediyorlar. Acaba bundan maksat nedir?" dedi. Ben, "Birkaç günden beri İstanbul'a gitmediğimden kimseyi görmedim. İşin aslını tamamıyla bilmiyorum. Fakat bizim İttihatçılar aradaki fırka hissinin kaldırılmasını ve memleketin şu tehlikeli halinde işbirliği yapılmasını Hürriyet ve İtilaf'a teklif ettiler zannediyorum. İtilafçılarınsa İttihatçılarla birleşmektense dağılmayı daha uygun bularak böyle bir beyanname yayımlamaları muhtemeldir dedim. Mecit Efendi, hükümetin İttihatçılara işte Hürriyet ve İtilaf dağıldı, siz de dağıldınız demesi muhtemel değil midir dedi. Ben zannetmiyorum, çünkü cemiyetlerin dağılmaları kanunla olabilir. Bugün cemiyetler kanunu mevcutken öyle teklif nasıl olabilir deyince efendi, geçici bir kanun yapmak müşkül değildir dedi. Ben de olabilir dedim. Sözü Kamil Paşa'ya getirerek dedi ki, ben Kamil Paşa'yı 30 sene öncesinden beri tanırım. Bu zat itilafçıların dediği kadar muktedir değildir. Fakat bütün bütün boş adam da değildir. Ancak pek ziyade garazkardır. Hırs ve garaza mağlup olur diye korkarım. Ben öyle diyorlar, garaz fena şeydir. Hususiyle 80 yaşını aşmış olan o gibi zevatta görülmesi pek çirkin oluyor. Bilhassa böyle bir zamanımızda ne oluyoruz dedim. Mecit Efendi vedadan sonra döndü. Talat Bey'in Kamil Paşa ile mülakatı. 11 Kasım 1912 Pazartesi. Bu sabah erken Vasati 7.30 treniyle İstanbul'a indim. Evvela Beşiktaş'a gittim. Bakkal şirketine olan tekmil borcumu verdim. Bazı erzak aldım. Onun da parasını verdim. Oradan İstanbul'a Nuri Osmaniye Caddesi'nde Atıf Bey merhumun hanesi karşısında bulunan merkezi umumi olarak kullanılan haneye gittim. Talat Bey'i gördüm. Dedim ki, evvelki gün yayımlanan gazeteler seninle Hacı Adil Bey'in Sadrazam Kamil Paşa ile görüştüğünüzü yazıyor. Ne konuştunuz? Talat Bey, gece Baba Ali'de mülakat ettik. Cemiyetin hükümete daima yardımcı olacağını ve fakat ordunun halinin pek de iyi olmadığını, kumandanlar değiştirilmedikçe harbin neticesinden korkmak lazım geleceğini ve Nazım Paşa'nın yerine Tatar Osman ve Mahmut Şevket Paşalardan birinin tayini halinde askerin manevi kuvvetinin artacağını söyledik. Kamil Paşa cevaben Tatar Osman Paşa'yı tanımadığını, Mahmut Şevket Paşa'nın ise Baba Ali'ye davet olunduğunda bile fikrini beyan etmemekte olduğundan onun seçilmesinin uygun olmadığını söyledi. Ve ilaveten şu sırada Nazım Paşa'nın değiştirilmesi de münasip olmaz dedi. Fakat bununla beraber Nazım Paşa'yı pek de tutmadığı ifade tarzından anlaşılıyordu. Sonra Avrupa kabineleriyle yapılan yazışmalar hakkındaki fikrini sorduk. Buna da Kamil Paşa şöyle cevap verdi. Muharebe devam ediyor. Büyük devletlerin aracılık yapmalarını talep ettik, henüz cevap alamadık. Muharebeden önce bize tebliğ ettikleri şey, harbi biz kazansak da kaybetsek de statükonun muhafaza edileceğinden ibaret bulunduğu halde, muharebenin bizim aleyhimize neticelenmek üzere olduğunu gördükleri gibi sözü değiştirdiler. Şimdi statükonun muhafazasının mümkün olamayacağını söylüyorlar. Böyle sözünde durmamak düveli muazzamaya yakışır mı? Bütün düveli muazzama sefirlerine Rusya ordusunu İstanbul'a sokmayan ve Mehmet Ali ordusunu Kütahya'dan çeviren Avrupa Devletler Heyeti Bulgar'a söz anlatmaktan aciz midir? Buradan hiçbirinizi bırakmam. Padişah burada, veliaht burada, ben de burada kalacağım, siz de beraber kalırsınız, birlikte ölürüz. Sağ kalırsak birlikte kalırız dedim. Bu sözleri söyledikten sonra Kamil Paşa sözü meşrutiyete getirdi ve meşrutiyet kimin için olacaktır dedi. Bundan sonra ben Talat Bey dedim ki, biz yalnız hükümetle değil, Hürriyet ve İtilaf fırkasıyla da bir itilaf husule getirmek için uğraşıyoruz. Kamil Paşa bu sözüme cevaben, onlar zaten yarın dağılıyor dedi. ertesi sabah yayımlanan gazetelerde Sadık Bey'in malum olan beyannamesi görüldü. Kamil Paşa'nın bir sözü de cemiyetten 3 kişinin hizmet ettiği, bunların da Miralay Sadık Bey ile Eyüp Sabri Bey ve bir de benim, Talat Bey Edirne olduğumu söyledi ve sonraları fena oldu dedi ve ilaveten meşrutiyeti müteakip 6 ay çok iyi geçti. Ondan sonra berbat oldu diyerek kendi sadaretten düştükten sonra işlerin bozulduğuna işaret etmek istedi ve cemiyetin memleketi idare edemediğini beyan eyledi dedi. Talat Bey'in sözlerinin hülasası budur. Merkez-i Umumi azasından olanların bazıları daha geldiler. Ayakta olduğumuz halde şu kararı verdik. Şimdiki hükümet bizden emin olamıyor. Biz kendilerine yardımcı olacağımıza dair ne kadar temin etmişsek de faydası görülmüyor. Hükümet aleyhinde bir hareketse bizce memleketin menfaatlerine uygun bulunmuyor. Şu halde bugünlerde muntazaman toplanarak şimdiki hükümet heyetini kuşkulandırmanın manası yoktur. Belki zararlı olur, bundan böyle haftada bir defa görüşelim. Ahvalin neticesinin millet ve memleket hakkında hayırlı olmasına dualar edelim. Vasati saat 3. Bu karardan sonra dağıldık. Tek başına görüşüyorduk. Musa Kazım Efendi'ye 2-3 gün önce huzura kabulü suretini sordum. Musa Kazım Efendi şöyle anlattı. Perşembe günü Hacı Adil Bey ile beraber huzura kabul buyurulduk. Manastırlı İsmail Hakkı Efendi hocayı da ayandan huzurda bulduk. Oturmamızı müteakip İsmail Efendi bize hitaben, ''Şimdi Efendimiz'den bir buyruk aldım. Mahmut Şevket Paşa'yı teftiş vazifesiyle orduya gönderecekler.'' dedi. Biz de Padişah Hazretlerine, ''Pek isabet buyurulmuştur Efendimiz.'' dedik. Padişah Hazretleri bakarız dedi. Ordunun manevi kuvvetini düzeltmek için Mahmut Şevket Paşa'yı göndermek lazım olduğunu ve memleketin fena bir idareye tabi olarak gitmekte olduğunu enine boyuna arz ettik. Fakat aldığımız cevapların hülasası, heyet-i vükelanın kararı ne merkezde olursa ondan başka bir şey yapamayacağını bildirmekten ibaretti. Ayrılmamıza müsaade buyurulduğu zaman maruzatımızı başmabeyinciye söylememizi emir buyurdu ve bugün Babali'ye gidecektir, sadrazama tebliğ eylesin diye ilave eyledi. Biz de başmabeyinciyi görüp söyledik. Eski Şeyhülislam, ayandan ve Merkez-i Umumi azasından Musa Kazım Efendi'nin sözleri bundan ibarettir. Veliaht Hazretlerinin de şimdiki heyet-i vükelanın ahvaline ve orduya gidip gördüğü hallere de üzüldüğünü ve fakat Padişah Hazretleri nezdindeki teşebbüsünden bir fayda hasıl olmadığı gibi, şimdiki hükümete de laf anlatmanın mümkün olmadığını, arkadaşlardan birini çağırtıp telgrafla söylemiş ve bu heyet-i vükelanın değiştirilmesinin memleket menfaatleri namına elzem bulunduğunu ifade buyurmuştur. Fakat Merkez-i Umumi, hükümet heyeti aleyhinde tezahüratta bulunmanın memleket için daha vahim neticeler doğuracağına inandığından bugünkü kararı vererek dağılmıştır. Erenköy'ündeki hanime gelmek üzere köprüden saat vasati 4:27 geçe vapuruna bindim. Trende Teşrifat-ı Askeriye Nazırı olan Ferik Ali Refik Paşa'ya tesadüf ettim. Şura-i Devlet azasından Kemalettin Bey ile Doktor Rifat Hüsamettin Paşa da yanımızda yer aldılar. Rifat Hüsamettin Paşa ile tanışıklığım yoktur. Kendisi İttihat ve Terakki aleyhinde ağzına geleni söylüyor, dil uzatıyordu. Pek çok fena sözler söyledi, çok üzüldüm. Bununla beraber hiçbir şey söylemedim. Göztepe'de çıktı. Tasfiye-i Rütep, rütbelerin tasfiyesi, kanunu uyarınca rütbesi indirilmiş. Meğer meşrutiyet idaresine o da kırgın olanlardanmış. Cenab-ı Hak bu memlekete acısın. Şeyhülislam Cemalettin Efendi. 14 Kasım 1912 Perşembe. Bugün öğleden sonra Göztepe'ye eski adliye nazırı Memduh Beyefendi'ye gittim. Hava pek güzeldi. Biraz dışarıya çıkıp gezinmeye karar verdik. Dışarıya çıkınca birlikte, haydi eski sadrazam Gazi Paşa'ya gidelim dedik. Fener yolundaki köşküne gittik. Kendisi gecelik entarisiyle çıktı. Vasati saat 4:30'a kadar, tahminen 1,5 saat konuştuk. Şimdiki muharebeden bahis açıldı. Vaki olan mağlubiyete çok teessüfler ettik. Mağlubiyetin sebepleri hakkında paşanın fikrini sordum. Şöylece söze başladı. Askerin açlığı birinci sebeptir. Çorlu'da erzak doluydu, askere dağıtamadılar. Çünkü bu da kumanda kadar mühim bir iştir. Bu işe vakıf kimse yoktu. Nazım Paşa da aciz adamdır. Bununla beraber ondan başka da başkumandan olacak kimse yoktur. Mahmut Şevket Paşa da bu işi yapamaz. Yalnız oğlum Mahmut başkumandan olabilirdi. Fakat ben sadrazamken onu da başkumandan tayin edemezdim. Çünkü ordudan pek de emin değildim. 3 ay memuriyetim müddetinde çok zahmet çektim. Aleyhimde ne kadar entrikalar çevrildi bilmezsiniz. Benim kabineye Kamil Paşa ile Nazım Paşa'yı alışım, onları sevdiğimden ve takdir eylediğimden değildir. Fakat dışarıda kalırlarsa dedikodu devam edeceğinden ağızlarını kapamak için aldım. Yalnız Şeyhülislam Cemalettin Efendi'yi almakta aldandım. Onun zekasından istifade ederim, bana yardımcı olur sandım. Umduğum gibi çıkmadı. Hususiyle oğlu Muhtar buraya geldikten sonra bütün entrikaya, saraya gidip benim aleyhimde dolap çevirmeye başladı. Hüseyin Hilmi Paşa 200'lü bir adamdır. Kabinedeyken Kamil Paşa ile Cemalettin Efendi daima beni İttihat ve Terakki Cemiyeti azasını hapsedip ve tutuklamaya teşvik ederlerdi. Ben de onlara cevaben, tutuklamayı gerektirecek bir şeylerini bulunuz, derhal tutuklatayım. Ama bir şey yokken tutuklarsam, sonra benim başıma kalır deyince sükût ederlerdi. Fakat bunların fikirleri daima buydu ve hemen her toplantıda beni cemiyet aleyhine tahrik ederlerdi dedi. Mahmut Şevket Paşa'yı da ordunun idare ve intizamında kusuru olduğundan eleştirdi. Nazım Paşa da adam değildir. Hele kol ordu ve ordu kumandanlarının içinde kimseler yoktur diye ilave eyledi. Hatta kumandanların isimlerinin tayini üzerine Nazım Paşa'ya bu kumandanları beğenemiyorum. Hususiyle Yaver Paşa gibi adam kumandan olamaz dedim. Nazım Paşa bana cevaben ben bir şey yapmadım. Bunları Mahmut Şevket Paşa zamanında kura tertibiyle tayin etmişler. Yalnız Mahmut Şevket'in yerine benim ismimin yazılmasından başka bir şey yapmadım. Aynıyla onların yaptığını tatbik ediyorum dedi. Gazi Paşa'nın sözleri bitti. Müsaade alarak çıktık. Dönerken ara sıra gelmenizi rica ederim. Bir yere gitmiyorum. Gelirseniz görüşürüz dedi. Biz de hay hay geliriz diyerek ayrıldık. Gazi Paşa'nın ifadelerini zihnimde tetkik ederek yürüdüm. Cemalettin Efendi ile Kamil Paşa'nın cemiyet aleyhine bu kadar hınç ve husumet göstermelerine hayret ettim. Bunların maksatlarını doğrusu tamamıyla anlayamıyorum. Acaba Bulgar ve müttefikleriyle barış antlaşması imzalayacaklar ve memlekete zararlı bir mukavele yapacaklar da kendilerine hasım zannettikleri cemiyeti ortadan kaldırmak maksadı mı vardır? Veyahut da eski Hakan'ı yeniden tahta çıkarmak fikrinde midirler? Doğrusu hayretteyim çünkü bu kadar hınç ve husumete sebep bulamıyorum. Zira ben de merkezi umumi azasından bulunmam hasebiyle biliyorum ki cemiyetin kabine aleyhine hiçbir husumeti yoktur. Memlekette en ufak bir tezahürün zararlı olduğuna kanidir. Maazallah Teala askeri bir hale teşebbüs edecek olsalar ben derhal men ederim, üstü çizili, Edemezsem istifa eder ve istifamı basın yoluyla ilan ederim, üstü çizili. Cemalettin Efendi'nin fena bir adam olduğunu herkes söylüyor. Kamil Paşa'nın da pek ziyade garazkar olduğundan bahsolunuyor. Acaba bu iki zat memleketin başına büyük bir felaket mi getirecekler? Cenab-ı Hak pek büyük bir buhran geçirmekte olan millet ve memleketimize merhamet etsin. Eğer bu iki adam hakkında yukarıdaki sözler doğruysa, felaket ve memleketin çöküşü yaklaşıyor demektir. Rabbim muhafaza buyursun, amin. Düşünce. Ben tevkifhaneden çıktıktan sonra Gazi Muhtar Paşa kabinesinde adliye nezaretinde bulunmuş olan ayağından Sami Paşazade Halim Bey ile görüşmüştüm. O vakit kabine azasının hemen hepsinin cemiyet azası aleyhinde olduklarını görmesiyle, efendim bunların arasında iyi adamlar vardır. Hatta benim yakından tanıdığım kimseler bile vardır. Bunlardan memlekete zarar gelmez. Buyurduklarınızı doğrusu ben mübalağalı görüyorum. O cümleden eski Evkaf Nazırı Hayri Bey'i pek iyi bilirim demiş. O anda Şeyhülislam Cemalettin Efendi, Halim Bey sen pek saf adamsın. İttihatçılar içinde asıl tahrik eden ve azdıran Hayri'dir demiş olduğunu Halim Bey bana hikaye etti. Ben tutukluyken Temyiz Mahkemesi 1. Reisi Haydar Efendi birkaç günde bir tevkifhaneye gelir gönlümüzü hoş ederdi. Ve Kamil Paşa ile Cemalettin Efendi'ye de giderek tutuklanmamızın uygun ve münasip olmadığını, bundan vazgeçmelerini, tahliye edilmemizi söyler ve rica edermiş. Tahliyeden sonra evvelce Merkez-i Umumi'de verilen bir karara istinaden ve hem de tutuk evinde kalan 70 kadar arkadaşı tahliye ettirebilmek ümidiyle Cemalettin Efendi'ye gitmiştim. Benim bu ziyaretimi teşekkür tarzında telakki ederek Cemalettin Efendi beni hapisten tahliye ettiren kendisi olduğunu ilana ve yaymaya başladı. Ben de bu hususu biraz tahkik etmek istedim. Gerçi ben yalnız tahliye olunmadım. Tutuklanmam gibi tahliyem de 18 arkadaşla icra olunmasına göre hepimiz hakkında aynı şekilde muamele olunuyordu. Bununla beraber Cemalettin Efendi'nin sözünü anlamak istedim. Bundan dolayı yukarıda beyan olunduğu üzere Halim Bey ile görüştüm. Halim Bey'den bu cevabı aldığım gibi bu yakınlarda Kamil Paşa kabinesinde adliye nazırı olan Abdurrahman Paşazade Arif Hikmet Paşa da bizim Evliya Efendi'ye Hayri Bey tutukluyken tahliyesi için Meclis-i Vükela'da söz açtığımda Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin daima sükut ettiğini ve Hayri Bey lehinde bir kelime bile söylemediğini beyan eylemiştir. Arif Hikmet Paşa da Evliya Efendi de pek namuslu adamlardır, yalan söylemezler ve Arif Hikmet Paşa'nın benim tahliyemle eski Dahiliye Nazırı Celal Bey'in tahliyesine çok çalıştığına ve hatta Dahiliye Nazırı Reşit Bey'le mücadele bile ettiğine kaniyim. Defter 8. 17-18-19 Kasım 1912, Pazar ve Pazartesi ve Salı günleri Beşiktaş'ta kayınvalidemin hanesinde kaldım. Salı günü öğle vakti, Arefe, Erenköy'ündeki haneme döndüm. Mebusan Meclisi eski reisi Menteşe Mebusu Halil Bey'i ailesiyle beraber bizde buldum. Bir gün evvel yani 18 Kasım 1912 Pazartesi günü bize gelmişler. Ben evde olmadığım için Halil Bey ailesini bizde bırakıp kendisi geceyi Erenköy istasyonunun Bostancı cihetinde bulunan Denizli mebusu Fraşerli Gani Bey'in hanesinde geçirmiş. Ben eve geldim, Halil Bey yoktu. 10 dakika sonra ben de çıktım, Halil Bey'i görmeye gittim. Kütahya mebusu Abdullah Azmi Efendi'nin köşküne uğradım. Halil Bey'i orada buldum. Üçümüz akşama kadar orada oturduk. Akşam üzeri bize dönmek üzere kalktık. Abdullah Azmi Efendi bırakmadı, yemeği alıkoydu. Yemekten sonra veda ederek bizim eve geldik, geceyi bizde geçirdik. 20 Kasım 1912 Çarşamba. Bugün Kurban Bayramı'dır. Sabahleyin kalktım. Erenköy istasyonundaki Zihni Paşa Camii Şerifine gittim. Bayram namazını kıldıktan sonra eve geldim. Halil Bey evdedir. Biraz sonra bayram tebriği için gelen ziyaretçileri kabul ettik. Akşama kadar bir yere çıkmadık. Bugün gelen ziyaretçilerden bazı zevat, şimdiki hükümet tarafından İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne mensup olanların tutuklanması hakkında gösterdikleri muameleyi tenkit ettiler. Gece Halil Bey, kayınbiraderim Galip Bey, ben üçümüz birlikte hasbihal ettik. Hükümetin İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı almakta olduğu garip tavır şiddetlenirse, bizi de bilhassa Halil Bey ile beni de tutuklamalarının muhtemel olduğunu söyleştik. Fakat ortada tutuklama sebebi olarak hiçbir şey olmadığından cesaret edemezler ümidiyle geceyi geçirdik. 37. ayrımın sonu. Sayfa 211.